Efendim hayırlı akşamlar. Erkan Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bu akşam. İlk olarak gençlerle 12 soru 12 cevap üst başlığıyla muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Ateizm ve Deizm Fitnesi 2 başlıklı yazıyı sunacağız. Necip Fazıl Kısakürek'ten duyduğum bir hatırayı naklederek devam etmek istiyorum. Toynbee Mısır'a gider. Kendisi sosyolog olduğu için garip bir dilencinin yanına yaklaşır ve ''Sana para versem ne yaparsın?'' diye sorar. Dilenci de ''Senin için Allah'a dua ederim.'' der. ''Peki senin duanı Allah kabul eder mi?'' diye tekrar sorar Toynbee. O dilenci de der ki ''Beyim, ben dua ederim, gerisine karışmam. Allah dilerse kabul eder, dilerse etmez.'' Toynbee bunun üzerine şöyle der. Bizim tahsilli dediğimiz papazlar kendileri gibi bir insanın günahını çıkardıklarını söylüyorlar. Buradaysa bir dinin en garip insanı Allah dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez diyor. İşte bugünkü tahrif edilmiş Hristiyanlık içinde böyle mantık dışı uygulamaların bulunduğu bir yapıya büründü. Fakat Hristiyanlığın bu hali nefsani hayatı rahatça yaşayabilmeye imkan tanıdığı için pek çok mensubuna da cazip geliyor. Ben İslam'la şereflenmiş olan eski bir misyonere sordum. Bugün Hristiyanlığın içi boşaldı, kiliseler satılıyor, belli bir zümrede İslamiyet'e yöneliş oluyor fakat niye büyük kitleler halinde olmuyor? Dedi ki, çünkü İslam zor. Hristiyanlıksa bomboş, her şey serbest. Müslümana günde 5 vakit namaz var, sonra oruç var, zekat var, infak var, ahlaki, ticari, hukuki hükümler var. Bunların hiçbiri Hristiyanlıkta yok. Onun için bu boşluk insan ruhunda tatminsizlik doğurdu. İnsanlar Hristiyanlıkta bir takım defolar bulmaya başlayınca bu sefer ateizme kaymaya başladılar. Bilhassa bugün Avrupa'da ateizm gittikçe yayılıyor. Halbuki ateizmin hiçbir mantıki tarafı yok. Yani kainat nasıl kendi kendine var olabilir? Şu lamba nasıl kendi kendine var olabilir? Kendi kendine olan hiçbir şey yok. Ateizm yani dinsizlik, inançsızlık esasen selim bir akla ve kalbe sahip bir insan için imkansızdır. Bu tabiri caizse aklın tutulması kalbin dumura uğramasıdır. Zira kainattaki mükemmel işleyen ve hayatı mümkün kılan ekolojik denge dahi insana bunun kör tesadüflerin eseri olamayacağını açıkça ilan eder. Bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ilk emri yaratan Rabbinin adıyla okudur. Yani hayatı boş gözlerle seyretme, hiçbir şey boşuna yaratılmadı. Cenab-ı Hak yerde ve gökte, insanda ve alemde her şeyi zatının varlığına, birliğine, kudretine birer nişan olarak bir tefekkür malzemesi halinde ihsan etti. Gören, duyan ve hisseden kalpler bu kainatta ilahi kudret ve azamet tecellilerinden başka bir şey görmezler. Buna rağmen Cenab-ı Hakk'ın El-Bari ve El-Musavvir esmasının tecellilerinden gafil kalan, rüzgarların, derelerin ve dağların sessiz lisanından bir şey anlamayan hantal kalplere ne yazık. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar ilahi azamet tecellileri karşısında kör olan kalplerin hali, bir hazine üzerinde aç ölen bedbahtlardan farksız. Dünyada ve bilhassa genç nesillerde böyle inkar temayüllerinin olmasının sebebini menfi propagandalarda aramak lazımdır. Yoksa itikattaki mezhebimiz olan Maturidi alimleri şöyle derler. Kendisine hiçbir kitap ve peygamber ulaşmamış bir kişinin dahi Allah'ın varlığını kabul etmesi gerekir. Yani kainat bir tefekkür dershanesi, bir iman laboratuvarı. Burada inanmamak için akla iptal damgası vurmak lazım, ahmak olmak lazım, kalbin kör olması lazım. Bak şu çiçeğe, bir kara topraktan nasıl çıkıyor? Kaç kolorist çalışıyor, kaç dekoratör çalışıyor onun için? Cenab-ı Hak kime veriyor bunu? İnsanın olmadığı diğer gezegenlerde, yıldızlarda niye yok böyle tecelliler? Her varlık Cenab-ı Hakk'ın bir delili. Tabii arif olanlar için, gafillere ise her şey gaflet sebebi. Onun için arif bir zat diyor ki, bu cihan akiller, akıl sahipleri için seyri bedai, yani ilahi sanatı ibretle temaşa vesilesidir. Ahmaklar içinse yemekle şehvetten ibarettir. Şeyh Sadi Şirazi de şöyle diyor, İdrak sahipleri için ağaçlardaki her bir yaprak, marifetullah yani Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilme hususunda bir divandır, mufassal bir kitaptır. Gafiller içinse bütün ağaçlar tek bir yaprak bile değildir. Cenab-ı Hak her şeyi mükemmel bir ölçüyle yaratmıştır. Şu kainatı seyrettiğimiz zaman zerreden küreye her şeyde bir mükemmellik söz konusu. Yani her şeyde ilahi bir düzen, ilahi bir tanzim göze çarpıyor. Birkaç misal verecek olursak. Anasır-ı erba dediğimiz dört unsur yani ateş, hava, su ve toprak hiçbiri diğerinin sınırına taşmıyor. Mesela dünyanın ortasındaki mağma tabakası altımızda müthiş bir ateş okyanusu halinde. Üstümüzdeki güneş ise muazzam bir alev topu. İkisi de diğerinin sınırına taşmıyor. Mevlamız bu iki ateş arasında biz kullarına serin ve selamet bir hayat lütfediyor. Cenab-ı Hak, güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir buyuruyor. Mesela güneşle dünyamız arasındaki mesafe biraz daha fazla olsaydı her yer kutuplara dönerdi ya da mevcut olandan biraz daha yakın olsaydı bu sefer de her şey yanar kavrulurdu. Yine dünyanın ekseninde 23,5 derecelik bir eğim olmasaydı mevsimler meydana gelmezdi. Bu durumda yaz olan yer hep yaz, kış olan yer hep kış olurdu. Dünyanın kendi etrafında dönme hızı biraz yavaş olsa gece gündüz arasındaki ısı farkları çok yüksek olurdu. Daha hızlı olsaydı atmosfer rüzgarları çok çok büyük hızlara ulaşır, kasırgalar ve tufanlar hayatı imkansız kılardı. Yer kabuğu biraz daha kalın olsaydı canlıların hayatı için elzem olan oksijen bulunmazdı. Kalın toprak tabakası mevcut oksijeni çeker ve hayat imkansız hale gelirdi. Denizler de öyle. Denizler bugünkü hallerinden bir miktar daha derin olsaydı bu fazla sular karbondioksit ve oksijeni çekeceğinden yeryüzünde hayat olmaz, bitki bile yetişmezdi. Dünyanın etrafındaki atmosfer tabakası biraz daha ince olsaydı meteorlar her gün yeryüzünü döverdi. Havadaki %77 azot, %21 oksijen sınırı değişse hayatın devam etmesi nasıl mümkün olurdu? Hiç düşünüyor muyuz? Bu hususta bir hatıramı nakledeyim. Bir gün Medine'den dönüyordum. Uçakta hostesler geldi ve "Siz hocaymışsınız" dediler. "Yok öyle diyorlar" dedim. "Bize bir tavsiyede bulunun" dediler. "Bakın" dedim. "Siz hep uçakta gidiyorsunuz. Yüksekteki oksijen az, uçaktaki oksijense yerdeki oksijen kadar. Bunun için devamlı oksijen ayarlaması yapılıyor. Arıza yaptığı zaman oksijen maskeleri gelecek" diyorsunuz. Hiç yeryüzünde bir kimse, "Yarın acaba havanın %21 oksijeni, %77 azotu değişebilir, bir oksijen tüpüyle gezeyim" diyor mu? Bir ateist bile ilahi iradeye teslim halinde. Fakat kalbin körlüğü inanmaya mani oluyor. Hakikaten bir ateist bile her ne kadar inkar etse de, kainattaki ilahi tanzime teslimiyet sayesinde huzur içinde yaşayabiliyor. Herkes ilahi kudrete itimatla hayatiyetini devam ettiriyor. Fakat o kudretin sahibini inkar edebilmek ancak selim fıtratların nasibi. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Sesli Dergi'de muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin gençlerle 12 soru 12 cevap üst başlığıyla yayınlanan Ateizm ve Deizm Fitnesi 2 başlıklı yazıyı paylaştık. Değerli dinleyenler, Adem Ergül'ün Hüner Kaçanı Geri Getirmektir başlıklı yazısıyla Sesi Dergi'ye devam ediyoruz. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Ben bir seriyeye katılmıştım. Askerlerden bir kısmı firar ettiler. Ben de onlar arasındaydım. Oradan uzaklaşınca, şimdi ne yapacağız? Cihattan kaçtık. Allah'ın gazabıyla dönüyoruz diye kendi aramızda değerlendirmelerde bulunduk. Sonunda Medine'ye girelim, nasıl olsa bizi kimse görmez diye düşündük. Ancak Medine'ye varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip kendimizi arz edelim. Bizim için bir tevbe imkanı varsa onu yerine getirelim. Yoksa geri dönelim diye kararlaştırdık. Sabah namazından önce mescide varıp beklemeye başladık. Allah Resulü mescide geldiğinde ayağa kalktık ve biz firarileriz dedik. Bize yönelerek, hayır siz firariler değil, devlet başkanına yardım etmek için gelen ve savaşa tekrar dönmek üzere manevra yapmış kişilersiniz, buyurdu. Kendisine yaklaştık, mübarek ellerinden öptük. Bize, ben Müslümanların ilticagahıyım, sığınağıyım, buyurdu. Suçunu itiraf eden ve yüzü kızaran kimseyi affetmek ve onu daha fazla utandırmamak ve ezmemek, onu yeniden kazanma adına önemli bir stratejidir. Böylelerinin vicdanları zaten kendilerine yeterli cezayı vermiş demektir. Fıtrat ve karakter kumaşı bu seviyede kaliteli olan kimseleri affetmek, kimi zaman onları daha sadakatli hale getirir. Ancak liderlik bu nevi durumlarda samimi olanla olmayanı bir şekilde ayırt edebilmelidir. İnsan tek başına zayıf, arkadaşlarıyla, ekibiyle güçlüdür. Takım haline gelmeden büyük işler başarmak imkansızdır. Dünyevi işlerde bu böyle olduğu gibi kulluk, takva, iyilikleri çoğaltıp büyütme, güzellikleri koruma ve zenginleştirmede de durum farklı değildir. İyi yetişmiş nitelikli insan bulmak hemen her alanda zordur. Takımınızı keyfiyetli ve karakterli insanlardan oluşturduğunuzu farz etsek bile böyle bir ekibi uzun süre elde tutmanız da çoğu zaman kolayca gerçekleşecek bir mesele değildir. Hepimizin şahit olduğu nice nice şirketler, partiler, vakıflar, dernekler, gönüllü teşekküller, cemaatler ve hatta devletler sahip oldukları insan kalitesini bir bir kaybettiklerinde zayıflamış, sönmüş ve hatta tarih sahnesinden silinmişlerdir. Büyük hedefleri ve davası olan liderliklerin kazanması gereken en önemli vasıflardan birisi, saflarına kattıkları her bir ferdin kıymetini bilmek, onu daha değerli hale getirecek eğitimler düzenlemek, değersizleştirecek her çeşit uygulama ve iletişim biçiminden uzak durmaktır. Uzaklaşanı yaklaştırmak, soğuyanı yeniden ısındırmak, heyecanı sönmeye yüz tutmuş olanı tekrar tutuşturmak bir zarurettir. Aksi halde büyük kalmak, etkili olmak ve gayeye ulaşmak gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayalden öteye geçemeyecektir. Nitelikli her bir insanın zamanla uzaklaşmasının ve soğumasının birçok sebebi sayılabilir. İlgisizlik, yok sayılmak, güvensizlik, yetenek ve birikimlerinin zayi olma endişesi, itibar kaybına uğradığı düşüncesi, hak ettiği konum ya da imkanlardan mahrum bırakılma muamelesi gibi daha nice sebepler peş peşe sıralanabilir. Tüm endişelerin izalesi de elbette imkansız bir hayaldir. Ancak ekibi korumak için özellikle liderliklerin yapması gereken olmazsa olmaz bazı hususlar vardır ki, gerçekleştiği takdirde büyük oranda takım korunmuş olacaktır. Bunların belli başlarını şöyle sıralayabiliriz. 1. Şahsiyet ve insan onuru çiğnenmemeli, daima korunabilmelidir. Şahsiyet yaralanmalarının tedavisi zordur. İnsan ancak onuruyla yaşar sözü, insana dair en önemli psikolojik tespitlerden birisidir. Bu itibarla insanın yapıp ettiklerini ve bazı vasıflarını üslubunu gözeterek eleştirebilirsiniz ve fakat zatını hor görmeniz ve yaralamanız durumunda onu bir gün kaybedeceğiniz muhakkaktır. 2. İlgisizlik, unutulmuşluk, yok farz edilmek, itibarsızlık, artık işe yaramadığı düşüncesine kapılmak, takımdan kopuşun en etkin sebeplerinden biridir. Organizasyonlar esasen canlı bir organizmaya benzerler. Bir vücudun canlılığı için kalple bağlantısının kopmaması mühimdir. Kan gitmeyen uzuv nasıl ölmeye mahkumsa, merkez yürekten bir şekilde beslenmeyen velev ki kılcal damarlar ölçeğinde de olsa her bir kişi de zamanla kopacaktır. Beynin beslenmesi için gerekli olan kalp ilgisiyle bir saç telinin sağlıklı kalması için lüzumlu olan ilgi elbette farklı olacaktır. Herkese eşit ilgi elbette adalet değildir. Adalet herkesin organizasyon içindeki rolüne göre farklılık arz edebilecektir. Böylesi bir ilgi ağını sıhhatli yönetebilmek uyanıklık, firaset, basiret, idrak ve maharet ister. Kalbin uyuması nasıl ölüm demekse, merkez liderliklerin gaflet ve uyuması da organizasyonların ecelinin geldiğinin bir işaretidir. 3. Canlı organizmaların hastalanması gibi ekip üyelerinin de zaman zaman hastalanması tabidir. Böylesi durumlarda tedavi geciktirilmemeli ve çare aranmalıdır. Bir uzvun hastalığıyla ilgilenilmezse bu hastalık zamanla tüm bedene sirayet edebilir ve hatta onu iş göremez hale bile getirebilir. Hatalar, kusurlar ve ihmaller de mutlaka dikkate alınmalıdır. Kimi zaman affetmek, kimi zaman görmezden gelmek ve fakat zamanı gelince doğrudan ve dolaylı olarak müdahil olmak bir tedavi yolu olduğu gibi kimi zaman da cezalandırmak, acı da verse gerekli bir operasyonla yarayı tedavi etmek lüzumludur. Öyle durumlar da ortaya çıkar ki bedeni kurtarmak için kangren olmuş uzvu bedenden ayırmak bir zaruret haline gelir. Ekipte böylesi operasyonlar, hıyanet ve zulüm gibi ağır cümleler söz konusu olduğu durumlarda uygulanmalıdır. Affedilmemesi gerekeni affetmek de fazilet değildir. 4. Ekiplerin merkezi liderlikleri kendi menfaatlerine odaklanır ve ekip üyelerine karşı empatik bir yaklaşım yerine bencil davranışlar sergilemeye başlarsa, böylesi birlikteliklerin de kısa sürede dağılacağı muhakkaktır. Başkalarıyla birlikte iş yapma anlayışı kendinden başkasını köleleştirmeye dönüşürse orada ekipten bahsetmek imkansızlaşır. Böylesi liderlikler insanlardan oluşan bir takıma değil robotlardan oluşan bir sürüye sahip olmuş olurlar. Böylesi sürülerde nitelikli insan barındırmaksa tam bir hayaldir. 5. İnsanı ekipte tutan en güçlü bağ hiç şüphesiz gönül bağıdır. Muhatapta hatır oluşturmasını bilen kimseler, kalıcı hizmetlere ve başarılara imza atan gerçek liderlerdir. Özellikle candan, maldan ve imkanlardan fedakarlık gerektiren eğitim, irşat ve dava liderliklerinde bu yürek bağı olmazsa gönül erleri yetiştirmekte yetişeni elde tutmakta imkansızlaşır. Uzun ömürlü birlikteliklerin merkezinde gidene güle güle ne halin varsa gör anlayışı değil, kaçanı geri getiren, soğuyanı yeniden ısıtan ocaklaşmış derya gönüller vardır. Adem Ergül imzalı Hüner Kaçanı Geri Getirmektir başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler. Ve son olarak da Halit Yasir Özoğlu imzalı Son Yudum İçin Bekle başlıklı yazıyı sunacağız. Öyle gidilirdi. Taze boy abdestli, genellikle uzun kollu, beyaz gömlek, cepte beyaz takke, ayakta şalvar yahut bol kumaş bir pantolon, mümkünse açık renk bir çorapla. Dönüşte caddede kaldırımın, sokakta yolun daha bir sağından yürünürdü. Sanki kalbi sıvazlayan tortular atılmış, ayakkabılar yere değmiyor gibi adımlarla dönülürdü eve. Öyleydi. Misafirler gelmeden önce ev oda havalandırılır, silinir, süpürülür, ola ki içinde televizyon varsa üzerine bir örtü örtülürdü. Yere gelecek kişi sayısı kadar halka şeklinde minder konurdu. Minderlerden birinin önünde bir rahle olur, rahlenin üzerinde genellikle gül ya da hafif kokulu bir esans, altındaysa unutanlar için 2-3 takke bulunurdu. Ev sahibi gelenleri kapıda karşılar, usulca selam verip içeri giren, edeplice minderlerden birine diz çöker oturur ve sükût için beklerdi. Eller dizlerin üzerinde, dizlerde birbirleriyle yan yana temas halinde dururdu. Rahleli mindere oturan okuyucu halka tamamlanınca göz işaretiyle Kur'an'ı güzel okuyan bir kişiden aşr-ı şerif istirham eder, o da sesini ortamın sessizliğine ayak uyduracak ama duyulabilecek bir tonda kullanarak Kelamullah'tan ayetler okur, El-Fatiha'yı okuyucuya bırakırdı. Bağışlamanın ardından okuyucu satırları, cümleleri duyulur, anlaşılır bir ritimde okur, kimi mevzularda duygulanmalar olurdu. Hatta öyle ki özellikle geçmiş zamanda Müslümanların çektiği sıkıntılar, Resulullah'a muhabbet, cehennem azabı gibi konularda hem okuyucunun hem de dinleyenlerin dudaklarını ısıra ısıra, gözlerini ve burunlarını mendilleriyle sile sile ağladıkları olurdu. Sohbetin bitiminde yine Kur'an okunur, El-Fatiha ile tamamlanan program, gözlerin kapatılıp sükût üzere dalınan 2-3 dakikalık tefekkürle son bulurdu. Ev sahibinin çay ve yanında mütevası tek çeşit bir ikramı kabul edilir, çayın şekeri karıştırılırken ses çıkmasın diye kaşık bardağa temas ettirilmez, okuyucunun bardağındaki çay bitmeden kimse hürmeten çayının son yudumunu içmezdi. Yine hiç kimse ev sahibi usulen teklif etse de ikinci bir çayı istemezdi. Herkesin birbiriyle, birbirlerinin gözlerine de bakarak musafaha yapmasıyla başından sonuna kadar tek bir dünya kelamı konuşulmadan biten bu mübarek buluşma sonrası birer ikişer dakika arayla herkes usulca meclisten ayrılırdı. Bu insanlar hep güzelleşen, gün be gün mübarekleşen zatlardı. Kimisi okumuş, kimisi tüccar, kimisi emekli, öğrenci vesaire. Varsa ham olanlar, olgunların yanında edebe riayet ettikçe gitgide güzelleşirlerdi. Çünkü aşkı kuşanmış, muhabbeti giyinmiş, samimiyet ve teslimiyeti ceplerine doldurmuş olarak bu meclislere geliyor ve okunanları kalpleriyle dinlemeye çalışıyorlardı. Bu ortama okunan yalnızca kendisine okunuyormuş, söylenen sadece kendisini ilgilendiriyormuşçasına adeta gönüllerini okşatmaya, nefislerini terbiye ettirmeye geliyorlardı. Şimdilerde yok mu böyle gruplar, ortamlar? Var elbette var. Çoğu geniş salonlarda, rahat koltuklarda oturularak icra edilen sohbetler oldu artık. Onların içinde de edeple gelen, lütufla giderip bilenler için hikmetten deryalar var. Yok değil. Ama geçmişte kalan neredeyse her şeyi özlediğimiz gibi buna dair özlem heybemiz de hızla doluyor maalesef. Derlerdi ki giderken, ''Ya Rabbi, bu meclisin en günahkarı benim. Benim günahlarım yüzünden arkadaşlarımı istifadeden mahrum bırakma. Onların sevaplarından da beni ziyadesiyle faydalandır diye tefekkür edilmeli. Değerli dinleyenler, Halit Yasir Özol imzalı Son Yudum İçin Bekle başlıklı yazıyı paylaştık. Genç Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.